Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Oktar Hocam'la beraber iman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Allah'ın yaratma sanatını konuşacağız inşallah. Evet Oktar Hocam, nasıl başlayalım?
Sen başla istiyorsan, ben çünkü filmimi programı hazırlayayım.
Tamam hocam, inşallah. Uygunsa savunma sisteminden biraz konuşalım hocam. Savunma sisteminin mekanizmasından bahsedelim inşallah. Çok mucizevi yapılar görüyoruz burada. Antikorlarla karşılaşıyoruz. Antikorlar ne işe yarar? Hemen bunun yapısını inceleyelim isterseniz. Evet, slaytlarımızda da antikorların yapısını görüyoruz. Burada antikorlar vücut tarafından, savunma sistemi tarafından üretilen yapılar. Protein yapılı silahlar, antikorlar. Proteinlerden oluşuyor tabii ki. Ve B hücreleri tarafından üretiliyor vücutta. Vücutta yer alan, savunma sisteminde görevli olan B hücreleri tarafından üretiliyor antikorlar. Antikorların iki görevi var. Bu görevlerin birincisi, vücuda giren yabancı hücreye, yani antijene bağlanmak. O yabancı hücreye bağlanmak. İkincisi de bağlanma gerçekleştikten sonra onu, biyolojik yapısını bozarak o antijeni imha etmek. O yabancı maddeyi imha etmek. Antikorların görevi bu. Şimdi bu ama kolay bir iş değil. Burada bizim karşılaştığımız ilk mucize, antikorla antijenin, yani birisi vücudun içinde, vücudumuzda savunma sisteminin B hücreleri tarafından oluşturulan, üretilen bir antikordan bahsediyoruz. Diğeri de, bu bir protein, diğeri de dışarıdan giren bir virüs, bir bakteri, bir antijen. Vücuda dışarıdan giren bir yapı. Şimdi ikisinin ama anahtarla kilit uyumu gibi birbirine uyumlu olduklarını görüyoruz. Maşallah. Bu bize gösteriyor ki, değil mi? Tüm doğayı, tüm canlıyı yaratan Allah hem antijeni hem antikoru yaratıyor inşallah ve birbirine uyumlu yaratılmışlar. Ve tesadüf eseri, mutasyonla, doğal seleksiyonla oluşmaları bu sistemlerin imkansız. Çünkü iki tarafında burada birbirine olan bir uyumu söz konusu. Yani antikorla antijenlerin birbirlerine olan uyumları söz konusu. Burada da tabii evrim teorisini yine düşünecek olursak ne iddia ediyor evrimci insanlar, evrim teorisini savunan insanlar? Kademeli olarak geliştiğini iddia ediyorlar. Mesela bir insanın biz vücudunu düşünecek olursak ya da bir savunma sistemini düşünecek olursak, o savunma sisteminin kademeli olarak geliştiğini iddia ediyorlar. Şimdi biz düşünelim, savunma sistemi kademeli olarak gelişebilir mi? Gelişemez. Çünkü savunma sistemindeki hücrelerin aynı anda devrede olan elemanların aynı anda olmuş olması gerekiyor. Yaratılmış olması gerekiyor ki çalışabilsin. Mesela burada biz savunma sisteminde B hücrelerinden bahsettik. B hücrelerinin antikorları ürettiğinden bahsettik. B hücresi olmasa savunma sisteminde veya antikor üretemese. Şimdi antikor dediğimiz şey bizim protein. Yani amino asitlerin 3 boyutlu olarak birleşmiş hali. 3 boyutlu olarak bir puzzle gibi düşünebilirsek, bir yapboz gibi birleştirilmiş hali proteinler. Bu proteinin şu anki gibi bizim vücudumuzda çalıştığı haliyle ilk anda oluşması gerekiyor. Eğer bu olmazsa biz zaten hayatımızı devam ettiremiyoruz. Neden? Savunma sistemi dışarıdan bir B hücresi olmasa ya da B hücresinin ürettiği antikor olmasa ve bizim vücudumuza dışarıdan bir madde girmiş olsa ne yapacak vücut? Bununla mücadele edemeyecek. Bu yabancı maddeyi yok edebilecek sistemi yok. Parçalayabilecek sistemi yok. Biyolojik yapısını bozup, biyokimyasal yapısını bozup imha edecek bir sistemi olmayınca vücudun, vücut ölecekti, yaşayamayacaktı. Ama işte bu sistemlerin her an ve her insanda, bakın, devrede olduğunu görüyoruz. Maşallah. Tabi bu çok büyük bir mucize. Bize Allah'ın yarattığını, tek başına bu örnek bile tüm doğayı, tüm evreni Allah'ın yarattığını gösteriyor inşallah. Evet. Çünkü evrimcilerin iddia ettiği gibi kademeli olarak gelişmeyle ya da mutasyonla bu savunma sisteminde yer alan B hücresinin ürettiği antikorların oluşamayacağı çok açık. Burada biz antikor protein dedik, bakın 3 boyutlu bir dizilimi söz konusu amino asitlerin burada. Ve bu o kadar yüksek bir ihtimal ki, çünkü orada yer alan amino asitler şu an olduğu gibi eğer var olursa, antikorlarda olduğu gibi dizilirse bir tek çalışabiliyor. Bir tek o şekilde dizilirse giren, vücuda giren yabancı maddeleri tutunabiliyor. Bakteriye, virüse tutunabiliyor. Burada başka bir şekilde olsa, değil mi? B hücrelerin ürettiği antikorlar, bu o proteinler, oradaki amino asitler, bir amino asit bile oradaki farklı bir pozisyona geçse, oradaki dizilimi farklı olsa hiçbir işe yaramayacak bakın bu. Çünkü vücuda giren o yabancı maddeyi zaten tutunamayacak. Tutunamayınca da yok edemeyecek. Onun biyokimyasını bozamayacak, biyolojik yapısını bozamayacak ve imha edememiş olacak. Böyle bir durumda da canlının yaşaması söz konusu değil. Bakın hep organlarımızdan bahsettik geçtiğimiz günlerde de. Hayati organlarımızı anlattık, kalbimizi anlattık, beynimizi anlattık inşallah. Bu organların hepsi var olsa ama savunma sisteminde bir eksiklik meydana gelse insan yaşayamıyor. İşte indirgenemez kompleks diyoruz ya hani hep organlara. Organlar gerçekten öyle. Vücut da tek başına indirgenemez kompleks bir yapı. Bütün vücut, bütün canlı vücutları. Bütün canlı vücutlarını biz bu savunma sistemiyle karşılaşıyoruz çünkü. Elemanları değişiyor, görev alan elemanlar değişiyor ama mantık olarak, çalışma mantığı olarak ve işlevi olarak, fonksiyon olarak bütün bu canlılarda savunma sisteminin tam düzgün haliyle çalıştığını görüyoruz. Öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi yarım yamalak bir canlıya zaten doğada yaşaması mümkün değil böyle bir canlının, yarım yamalak bir canlının. Neden? Onların iddia ettiği gibi bir canlı olursa, değil mi? O canlının mesela savunma sistemi bir kademesinde olmayacak. Evrimciler onu iddia ediyor. Savunma sistemi olmayan bir canlı da zaten yaşayamıyor ki. Dışarıdan bir yabancı madde girdiği anda o canlının son veriyor hayatına. İşte vücut, kendi vücudumuzda bütün olarak indirgenemez kompleks bir yapı. Biz bir organımızı çıkardığımızda ya da savunma sistemiyle biraz oynadığımızda, oradaki birkaç elemanı çıkardığımızda bir bakıyoruz, yaşayamıyoruz. İnsanın hayatı devam edemiyor. Çünkü o yaşaması için gerekli. Kalp gibi, beyin gibi gerekli. Zaten böyle bir insan, böyle bir canlı, diğer canlılar kademi olarak gelişmeleri mümkün değil. Bu tek başına yerle bir ediyor. Nitekim iddia ettikleri doğal seleksiyon ve mutasyonla ilgili de onları geçersiz kılan açıklamalar da yapmıştık. Bakın mutasyon üstünde onlarca yıl bilim adamları 60 yıla yakın meyve sinekleri üstünde mutasyon denemeleri yapıyorlar. Hiçbirisinde faydalı ek bir özelliğin geldiği, ek bir genetik materyalin geldiğini gözlemleyemiyorlar. Gelmiyor çünkü. Mutasyon dediğim şey zarar hep. Yani hep yaptığımız örnekler var. Mesela saate çekiçle vurma ya da aracın motoruna sert cisimlerle vurma, darbe gerçekleştirme. Bunlar hep bozucu etkiler. Mutasyon da böyle. Mutasyonu bilim adamları yıllarca deney yapıyorlar. Hep bunun gerçekleştiğini gözlemliyorlar. Resimlerini de göstermiştik. Meyve sineklerinin kafasından hep ayak, yamuk kanat, kullanılamayan kanat, kullanılamayan ayak böyle hayvana bir fayda getiren değil, hayvanı hep bir zorluk getiren, hayatını kısaltan, mesela hayatlarının kısaldığını görüyoruz. Bir bacak, bir kanat çıkıyor kafasından, onu kullanamıyor. O ona ağırlık getirdiği gibi, o bozuk oluyor o yapı çünkü. Hayatını da kısaltıyor. Çünkü genlerin artık bu etkisi biliniyor bakın. Bir gen vücutta birden fazla mekanizmayı kontrol ediyor. Birden fazla yapıyı kontrol ediyor oluyor bir gen. Yani o bir gen üstündeki uğradığı mutasyon birden çok yeri kontrol ettiği için birçok yeri bozuyor. Sadece bir yeri bozmakla da kalmıyor. Mutasyon işte böyle zararlı bir etki.
Tabii ki mutasyon zararlı. Hatta bu antikorlardan bahsetmiştik, bağışıklık sisteminin. Orada bir genetik bir değişiklikle özel bir enzim var. Bu enzim bir değişiklik meydana getiriyor. Sitidin diye bir harf var. 4 tane harften oluşuyor DNA. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bu sitozin üzerinde bir değişiklik meydana getiriyor. Ve meydana getirdiği değişiklikle bir şeyi çıkartıyor orada. Amino grubunu çıkartıyor. O sitidin, yani C harfi, uridine dönüşüyor. Normalde uridin DNA'da bulunmuyor. Ama uridin de timin olarak tanınıyor. DNA'da timin vardır. Ve timidin, yani timidin olarak tanınıyor. Bundan dolayı bir genden milyarlarca kombinasyon oluşuyor. Değişik kombinasyon oluşuyor. Bunun bir örneğini göster. Mesela şimdi bakın burada bir antikorun yapısını görüyoruz. Antikoru üreten genin parçalarını görüyoruz burada. Protein üreten segmentleri bunlar. Şimdi antikorun yapısı, bakın burada antikoru gördük. Antikorun kırmızı kısmı V segmenti proteinlerini buradan alıyor genin üzerinde. Bunun sarı bölümleri var. Sarı bölümü J segmenti deniyor. Buradan alıyor. Bunlar hafif zincirleri. Bir de ağır bölümleri var. Mesela lacivert olanlar var. Bunlar sabit kısımları. Bunlar da bu kısmından geliyor. Şimdi antikorun tabii birçok şekli olabilir bu genetik dizilimle. V segmentlerinden bir tanesi buradan gelir. İşte D segmentinin yeşil olan buradan herhangi bir tanesi gelebilir. Sarıdan da herhangi bir tanesi gelebilir. Bakın burada gördüğümüz gibi çok sayıda kombinasyon oluşuyor. Fakat bu kombinasyon yeterli değil. Allah özel bir enzim yaratmış. Activation induced deaminaz deniyor buna. Deaminase. Yani bilim adamlarının verdiği isim bu. Burada sadece B lenfositlerinde, antikorları üreten B lenfositlerinde bu enzim aktif hale geliyor. Normalde bütün hücrelerde var. Yani göğüs hücresinde de var bu enzimin yapan gen. İşte tırnak hücresinde de var, mide hücresinde de var. Ama kullanılmıyor orada. Kullanılsa çünkü bayağı bir tahribat meydana getirir. Fakat o kadar kontrollü ki, çok büyük bir bilinçle, akılla maşallah, sadece B lenfositlerinde aktif hale geçiyor. Aktif hale geçtiği zaman, bakın biraz önce söylediğim gibi, DNA'da, şimdi bunlar harf dizilerinden oluşuyor buradaki bakın gördüğümüz segmentler. Bunlar antikorun bölümleri, antikor üreten protein bölümleri genin üzerinde. Bunlar da bir harf değişikliği meydana getiriyor şu uç kısımlarında. Bu harf değişikliği sitidini, yani C harfini U harfine çeviriyor. U harfi de T harfi olarak tanınıyor. Ve çok sayıda kombinasyon oluşuyor. Ne kadar kombinasyon sayısı? 10 milyarları buluyor.
Maşallah.
Yani bizim vücudumuzda milyarlarca değişik antikor var.
Evet.
İşte o dışarıdaki, doğadaki bütün mikropları, bütün virüsleri, bütün diğer insanların hücrelerini hepsini tanıyor ve tahrip edebiliyor. Yani dışarıdan bir, mesela başka bir organ nakli yapılıyor diyelim. Bağışıklık sistemi kendi organlarını kendi organı olarak tanır. Özel bir sistemle kendi organı olarak tanır. Dışarıdan bir doku geldiği zaman, başkasının dokusu, onu hemen yabancı madde olarak algılar ve faaliyete geçer, saldırıya geçer. Ama elinde bütün doğadaki değişik protein yapılarına karşı silahları hazırdır. Çünkü milyarlarca kombinasyon var. Evet. Bunlar üretilmiş olarak duruyor. Sadece dışarıdan bu mesela bakteri veya virüs geldiği zaman ona uygun olan antikoru üreten hücre zaten vardır orada, B lenfositi. O derhal seçilir orada havuzdaki hücreler arasından ve o bölünerek çoğalır ve silahları hemen göndermeye başlar. Biz bu yüzden hastalıklara yakalanmıyoruz. Yoksa anında öldürücü olurdu. Mesela ilk giren grip virüsüyle biz ölürdük. Eğer bağışıklık sistemimizde böyle tanımasa, milyarlarca değişik kombinasyon olmasa bağışıklık sisteminin, derhal ölür insan. İlk insan ölür. Yani ilk bakteri, ilk virüs girdiği anda işini bitirirdi. Bağışıklık sisteminin hani gelen bakteri veya virüse karşı dur ben onu analiz edeyim, proteinine bakayım, ona göre bir silah üreteyim, böyle bir sistem yok. Hepsi önceden var. DNA'da en baştan itibaren var. Evet. Bu zaten yaratılışı kanıtlıyor. Nitekim Ali Demirsoy bunu söylüyor. Türkiye'nin ünlü evrimcisi Ali Demirsoy. Diyor ki hücrelerin, diyor, bağışıklık sistemi hücrelerinin dışarıda daha karşılaşmadan bu silahlara sahip olmaları, bu genetik özelliğe sahip olmaları onların kahin olmalarını gerektirir diyor. Ne demek bu? Yaratıcı, yani çok açık bir şekilde. Evet, bakteri, maşallah, virüsü yaratıyor Allah. Onların hangi özellikleri olduğunu biliyor. Protein yapısının moleküler düzeyde biliyor Allah. Çünkü Allah yaratmış. Ona uygun moleküler antikorları yaratan, bu silahları yaratan yine Allah.
Ve çok Allah bu, evet. Nimet aslında, değil mi bu? Yani ya, öbür türlü
anında ölüm olur. Anında ölüm olur. Evet. Yani hiçbir şekilde, mesela aşılama sistemi de böyledir. Eğer sizin genetik bilginiz dışarıdaki mikroba veya virüse silah üretecek genetik bilgiye sahip olmasaydık biz, DNA'mız böyle bir sistemi olmasaydı, biz aşılama da yapamazdık. Aşılama öyle oluyor.
Evet.
Sen mesela kaba kulak aşısı var diyelim. İşte karma aşı oluyor. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak gibi virüslerin aşıları. O virüs parçaları canlı virüs değil ama virüs parçaları çoğu zaman vücuda veriliyor, enjekte ediliyor. O zaman bizim antikor üreten hücreler derhal aktif hale geçiyor ve antikor salgılanıyor. Ve o kanlı yıllarca kalıyor ve yıllarca bağışıklık sağlıyor. Bazılarının daha uzun oluyor, hayat boyu oluyor. Bazılarınınki daha az oluyor. Fakat ama biz o genetik bilgiye sahip olmasak, bu özellik olmasa DNA'mızda, o enzim olmasa, bakın bir protein olmasa, activation induced deaminase diye bir enzim var. Fakat evrimcilerin akılsızlığı bunu evrime örnek verme, hipermutasyona örnek vermeye kalkmaları. Ulan o kadar akılsızca ki mutasyon kendi kendine olan rastgele değişiklikler. Değil mi? Dış etkenlerle oluyor. Çoğu da replikasyon sırasında oluyor. DNA'nın kopyalanması sırasında. Ulan bu enzim en baştan itibaren var mı? Var. Özel olarak B lenfositlerinde bu enzim aktif hale geçip bu kombinasyonları oluşturmak için kontrollü olarak çalışmıyor mu? Çalışıyor. Aynı zamanda Allah bakın şöyle bir sistem yaratmış. B lenfositlerinde bu oluyor, harf değişikliği oluyor. Mutasyon değil bu. Kontrollü değişiklik. Mutasyon çünkü rastgele demek. Bu değişiklik nesilden nesile de aktarılamıyor. Yani ben mesela herhangi birinin annesinden babasından gelen bir özellik değil bu. Hepsinde yeniden bu enzimle antikorlar sıfırdan üretiliyor ve nesilden nesile de aktarılamıyor. Çünkü üreme hücrelerinde değil zaten. Sadece B lenfositlerinde oluyor bu. Üreme hücrelerinde değil. Mide hücrelerinde de değil. Karaciğer hücresinde de değil. Sadece bağışıklık sistemi hücreleri. Ne kadar akıl var. Ne kadar kontrollü ve ne kadar mükemmel. Bizim de hayatta kalmamızı sağlıyor. Maşallah. Bunun mutasyon evrime örnek olur mu bu? Ya kepazelik burada tabii yani her yerde olduğu gibi.
Şimdi aşılamayı söyledin. Aşılamada da dediğin gibi sürekli mesela çocukken oluyor o aşılar genelde. Şimdi aşı yapan düşünmüyor. Acaba bu insanın değil mi antikorları üretir mi bunu? B hücreleri üretir mi acaba? Ben aşıyı vereceğim ama ya üretemezse? O virüs çünkü üretemezse öldürür o kişiyi. Değil mi? Zayıflatılmış virüs veriyorlar orada. Hiç mesela böyle düşünmüyor. Neden? Tüm insanlarda bu savunma sistemi, bakın o aşıyı olan tüm insanlarda antikor üretiyor çünkü vücut. Maşallah. Hepsinde kusursuzca çalışıyor yani. Bunu aslında şuna benzetelim hocam. Şimdi milyar hesabıyla farklı burada antikor üretiliyor dedin. Doğada bulunan her virüse karşı. Bu şuna benziyor. Biz bir fabrika kuralım. Ama fabrikayı kurarken onun daha ne ürün üreteceğini tam belirlemeyelim. Daha sonra günlük ürün şeyi gelsin. Mesela bir gün sabah araba üreteceksin desin. Öbürsü gün buzdolabı üreteceksin desin. O fabrika mevcut imkanlarıyla hemen o gün onu üretebilsin. Hemen o dakika hatta o saat. Değil mi? Böyle bir şey mümkün olmaz. Bizim yapmamıza mümkün olmaz ama vücutta bunu görüyoruz. Yani bir fabrika var ama ne ürün üreteceği tam belli değil. Belli de aslında milyar hesabıyla farklı ihtimal var. Yani her an bir gün araba da gelebilir, bir gün buzdolabı isteği de gelebilir, bir gün çamaşır makinesi isteği de gelebilir. Ama o gün geliyor o fabrikaya o istek, hemen fabrika onu üretiyor. Hiç benim şu yapmak için bunu şu malzemeye de ihtiyacım vardı demiyor mesela o fabrika. Vücudumuzdaki savunma hücreleri de böyle işte. Virüs geldiği an milyar hesabıyla ihtimal var. Hangi virüs gelirse o milyardın içinden bir tanesi hemen ona karşı üretiyor silahını. Maşallah.
Nereden biliyor? Bakın bunu tam anlaşılmamış olabilir. Yani bunun genetik bilgisine bir insanın daha doğmadan sahip olması kusursuz bir yaratılış delilidir böyle. Mükemmel bir yaratılış delili. Net olarak Allah'ın varlığını sadece bu örnek ispatlıyor. Çünkü dışarıda hangi neyle karşılaşacağımızı sadece Allah bilebilir. İnsan doğduğu anda savunmasız doğuyor.
Evet.
Değil. Savunmasız doğmuyor. Bu sistemle doğuyor. Milyarlarca antikor zaten üretilmiş. Onun genetik bilgisi var. Hatta özel bir enzim yapılmış. Bakın genetikten de tasarruf yapılıyor. O hücrelerde genetik harfleri değiştirerek B lenfositlerinde antikorların sayısını milyarlara çıkartıyor. Normalde milyarlar değil. Bakın bu resminde gördüğümüz gibi. Bunun alternatif kombinasyon sayısı sınırlı. Yani yüz binlerde kalabilir, on binlerde kalabilir. Bu enzimle milyarlara çıkartıyor. Bakın Ali Demirsoy'un sözünü okuyorum şimdi. Ali Demirsoy'un kitabında diyor ki Ali Demirsoy. Fakat 20. yüzyılda yapay olarak sentezlenen bir kimyasal maddeye karşı antikor yapma düzeneğini çok daha önceden geliştiren bir hücre kahin demektir diyor. Yaratılı desene. Kahin ne demek? Bir şeyi önceden bilen, onun bilgisine sahip olan, öngören anlamında değil mi? Yani evet. Daha en baştan 20. yüzyılda üretilen diyor biz yapay sentezlenen kimyasal maddeye karşı antikor var diyor. Nasıl oluyor ya bu diyor. Kahin mi bu hücre diyor. Hücrenin aklı var mı? Yok. Hücrenin şuuru var mı? Yok. Nereden biliniyor bu? Allah biliyor işte. Evet. Yani desene Ali Demirsoy bunu söylemesi gerekir. Zaten Ali Demirsoy evrimin olmadığını herkesten daha iyi biliyor.
Komik bir ifade tabii bu kahin mi acaba? Onlar kahin mi acaba demek?
Ya Ali Demirsoy o kadar itirafları var ki bakın başka itirafını da okuyayım size. Mesela Ali Demirsoy ara geçiş formları olmadığını itiraf ediyor. Diyor ki, evrimde açıklanması en zor kademelerden biri de bu ilkel canlılardan, ona göre ilkel canlılar, ilkel canlı diye bir şey yok. Canlılar içindeki komplekslik, yani birçok bakteri insandan daha üstün bir özellik gösteriyor. Arılar daha üstün özellik gösteriyor. Öyle ilkel diye bir canlı yok. Biri de bu ilkel canlılardan nasıl olup da organelli ve karmaşık hücrelerin meydana geldiğini bilimsel olarak açıklamaktır. Bakın diyor ki, esasında bu iki form arasında gerçek bir geçiş formu da bulunmamıştır. Evrim olmamıştır diyor. İki canlı arasında evrim evrim yoktur diyor. Ulan desene işte
ya,
evrim
yoktur diye. Ya o itirafı bile böyle süslü söylemeye çalışıyorlar değil mi? Yani direkt söyleyemiyor hani ara geçiş fosili yok diye. Onu da süslü böyle uzun cümlelerle ifade ediyorlar.
Ya Ali Demirsoy'un itirafları saymakla bitecek gibi değil. Mesela Ali Demirsoy'un meşhur itiraflarından bir tanesi de, ki çok sayıda var da ben sadece birkaç tanesini veriyorum böyle artık. Bu proteinin oluşumuyla ilgili.
Stokrom C'le mi ilgili hocam?
Evet, Stokrom C ile ilgili olan. Bakın Ali Demirsoy diyor ki, evet sende var mı hazır? Stokrom, var, tamam varmış. Bakın şöyle diyor Ali Demirsoy. Biz Stokrom C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. İmkansızdır diyor. Yani canlılık eğer bir dizilimi gerektiriyorsa, proteinin diziliminden bahsediyor, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O halde birinci varsayımı irdelemek gerekir. Stokrom C'nin bir örnek veriyor. Bir tane protein almış. Ki insanda yüz binlercesi var. Hatta milyonlarcası olduğu ortaya çıkacak Allah alem yani yakın zamanda. Çünkü genler artık çok kompleks. Yani çok sayıda protein üretiyorlar. Bazı genler. Stokrom C'nin belli bir amino asit dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Maymun rastgele tuşlara basacak. Maymun tuşa da basmıyor. Yani daktiloda deney yapıyorlar. Bu aklı evveller, Darwinistler. Maymunu daktilo koyuyorlar. Maymun daktilonun yanına bile yanaşmıyor. Daktilo diye bir kavramı yok ki maymunun. Yani öyle gidip tuşa da basmaz yani maymun.
Evet.
Hadi bir kere bastı diyelim. Yani bir, onun için bir şey ifade etmiyor. Yani evet. Daktiloyu bir şey olarak görmüyor, kavram olarak. Yanına bile gitmiyor. Peki desene yani protein tesadüfen olamaz. Biraz önce okuduk. Ara geçiş formu yoktur diyor zaten. Bunları demiş. Efendim ondan sonra işte hücreler kahin olması gerekir diyor. Hücreler bu bilgiye önceden sahipse yaratılmış olmaları gerektir desene. Ama diyecek bunu. Nitekim biz Habertürk'e çıktığımızda Ali Demirsoy'u arıyorlar. Telefonda bağlamak için, programa dahil etmek için. Ben şimdi dağa çıktım diyor. Katılamayacağım diyor. Dağın tepesindeyim diyor falan gibi mazeretlerle aleden kaçtı. Halbuki bir çıksı var karşımıza. Epeydir de çıkmadılar. Biz de Darwinist arıyoruz evet. Yani böyle hocamızın karşısında da çıkamıyorlar tabii. Zaten mesela Richard Dawkins fellik kaçıyor. Roma'da dedik hocamızın temsil ediyoruz ya Harun Yahya'yı. Herif baygınlık geçirdi karşımda. Douglas Futuyma dünyanın 2 numaralı evrimcisi. 15 tanesi 20 tanesi oradaydı dünyanın en ünlü evrimcileri. Onlardan sonra imana gelenler oldu. Hocamızın kitaplarının gittiği hepsine gitmiş bir kere yaratılış atlası. Orada bir toplantı yaptılar. Rezil kepaze oldular. Allah'ın izniyle. Allah nasip ediyor. Bunun hiç kimseyle alakası yok bunun
evet,
inşallah.
İnşallah.
Biz çünkü oraya giderken Allah adına, din adına ve hocamızı temsilen gittik. Yani bir insan hakkı savunduğu zaman mağlup edilemez Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Yani hocamız kimi gönderse oraya
evet.
Aynı sonuç, mutlaka aynı sonuç olur. Daha Harun Yahya'yı temsil ettik dediğimiz anda zaten orada bitti. Yani adam bembeyaz oldu böyle. Baygınlık geçirdi. Niye baygınlık geçirir bir adam? Yani Harun Yahya ismini duyunca beni hayatında ilk defa görüyor.
Evet.
Şundan dolayı anladı başına ne geleceğini. Harun Yahya'nın talebesi demek biraz sonra pestil demek. Harun Yahya'nın talebesi eşittir.
İnşallah.
Paspas, pestil ve aparkat. Yani böyle inşallah onu i̇nşallah. Bildiği için o oldu.
Evet.
Yoksa tabii inşallah kişilerle alakası yok. Bakın Lynn Margulis var. Lynn Margulis'in...
Hocam şunu da söyleyelim hemen. Şimdi Darwinistler bilimi savunduklarını, bilimsel olduklarını değil mi? İddia ediyorlar tabii. Alakaları yok. Demokrasi yanında olduklarını, özgürlük yanında olduklarını iddia ediyorlar. bunlarla da alakası olmadığını görüyoruz. Mesela senin oradaki konuşmanda seni susturuyorlar değil mi? Fiziksel müdahale var, bir adam geldi çıkarmaya çalıştı, itmeye çalıştı ya seni.
Bir dakika, beni susturamazlar mı? Allah'ın izniyle zaten i̇nşallah. Susturamadılar, onu düzeltelim.
Evet, çalıştılar.
Evet, evet, evet, şimdi onu göstereyim, öyle yanlış anlama olur. Şimdi öyle
hocamızın kitabını orada değil mi? Avrupa'da hocamızın kitabını yasaklamaya çalıştılar, karar almaya çalıştılar mecliste. Bu şey zaten onların demokrasiden yana, özgürlükten yana olmadıklarını gösteriyor. İnşallah.
İnşallah, evet, tabii bakın göstereyim. Bu yani Darwinist diktatörlük var dünyada. Öyle Darwinizm, evet, bir bu. Bilim falan alakası yok. Darwinizme aleyhinde kimseyi konuşturmazlar. Bakın mesela işte bu en güzel örneği. Ses. Baştan tekrar alalım da. Adımı söylüyorum. Kim olduğumu söylüyorum. Bakın, Harun Yahya'yı temsil ediyorum dediğim anda bu Douglas Fütüma var şimdi tam karşımda. Yüz yüze bakıyoruz. Bembeyaz oldu. Bayılacak da az daha yani. Koskoca herif. Düşüp bayılacak bile. Gidip orada bacaklarını kaldır falan. Yüzüne su serpecektik falan. Sonra ayılacak, kalkacak, gene görünce yine düşüp bayılacak falan. Baygınlık geçiriyor. Zaten burada bakın hep nasıl panik çıktı bir anda. Hepsinin yüzündeki ifadeye dikkat ederseniz. Bu kadar. Harun Yahya'nın talebesi dendiği anda zaten salona balyoz inmiş gibi oldu. Bakın hepsi anladı başına gelecekleri. Elliot Sober var burada, Simon Conway Morris var, Lynn Margulis var. Bunların hepsi dünya çapında evrimciler. Francisco Ayala kürsüde. Douglas Fütüma, yani dünyanın ilk 15 evrimcisi bu salonda o anda. Beni de bir kişi görüyorlar, bir kişi gittik. Cihat Hocam var ama Cihat Hocam bilmiyorlar, o kamerayla çekim yapıyor. Yani onların arasında oturuyor. Bütün salon, ayrıca bütün salon evrimci dolu. Yani dünyanın en ünlü evrimci profesörleri, genetikçiler, moleküler biyolojik, paleontologlar, Darwinistler, hepsi bu salonda o anda. Bir tane Richard Dawkins yok, o da anlamış herhalde bizim oraya gideceğimizi. Gelemedi oraya, kaçtı. Hepsi salonda. Bir kişiye karşı değil mi? Normalde hani bilim olsa Darwinizm ne var yani, bir kişi çıkıp bir soru, evet, sorar. Hiç yani hiç bir şey yani şey derler değil mi? Öyle değil işte bakın. Bakın hemen.
Daha
hemen,
soru sormadan.
Tabii daha şey derken araya girdi. Halbuki burası Scientific Discussion denen bilimsel tartışma bölümü. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular. Fakat bilimsel delil yoktu diyorum. Eğer evrim doğruysa yine araya giriyor. Eğer evrim doğruysa Darwin'e göre yavaş yavaş değişikliklerle değişikler olduğunu iddia ediyor. O zaman ara geçiş formları görmemiz gerekir. Yani evrimin tek delili bu. Bakın hemen susturmaya çalışıyor. Ara geçiş formları. Tamam diyorum. Bana ara geçiş formları gösterebilir misiniz? Kanadı yok mesela. Biraz kanatlı. Az kanatlı, çok kanatlı, tek kanatlı. Bakın, siz kuralları çiğnediniz diyor. Sorunuz cevaplanmayacak. Niye? Çünkü ben evrimcilerden delil istedim.
Sorunun cevabı
nasıl cevaplanır bu? Kuralları çiğnediniz diyor. Kural ne? Evrimcilerden delil istemeyeceksin. Evrimciler ne derse kabul edeceksin. Asla karşı çıkmayacaksın. Kural bu. Yani orada kendini, evet, çal, kendini söyle toplantısı yapıyorlar orada. Evet. Ben bir tane soru sordum. Ya ara geçiş formu gösterir misiniz diye. Siz kuralları çiğnediniz dedi. Nasıl delil istersiniz bizden diye böyle hemen susturdu. Bakın şimdi. İşte bakın Douglas Fütüma. Bembeyaz suratta bir öyle değildi. Normal kıpkırmızıydı. Bundan ben daha gelmeden. Burada şen şakrak bir şeyler uyduruyordu. Anlatıyordu böyle. Yok evrim vardır bir şeyler falan. Şimdi bakın şoka girdi bir anda gördüğünüz gibi. ve topukladı kaçıyor şimdi bakın. Koskoca Douglas, değil mi? Kıllı kılıçıklı herif topukladı kaçıyor. Bu da bakıyor arkasından. Ne yaptın lan Douglas diyor. Bizi diyor burada yalnız bıraktın diyor. Yapılır mı bu bana diyor.
Sağda kapı olsa da sağdan çıkacak. Sağda kapı.
Heh, bakın ben bilimsel tartışma diyorum. Hayır, bilimsel tartışma değil diyor burada. İşte bitti zaten. Adam kendi söylüyor. Hayır diyor, bilimsel tartışma değil diyor bu.
Evet.
Ne demek bu? İdeolojik bir toplantı bu demek. Yani mesela komünist rejimlerde olur bu. Komünist partisinin toplantıları olur. Kime laf söylettirirler komünizm aleyhinde? Komünizm bir dindir. Bir ideolojidir. Hı hı. Batıl bir din. Kimseye veya Nazi toplantılarını düşün Hitler döneminde. Birine laf söylettirirler mi? Kitapları yakıyorlardı. Adamın kafasına sıkıp bırakırlar zaten dışarıda. Bu da diyor ki zaten bakın bu bilimsel bir toplantı değil diyor. Siz burada diyor kuralları çiğnediniz çünkü diyor bizden delil istiyorsunuz diyor. Bakın mikrofonu alın diyor hemen. Dünyanın ilk üç evrimcisinden bir tanesi Francisco Ayala. Koskoca herif mikrofonu alın diye emir veriyor orada. Bu da Roma İlahiyat Fakültesi. Rome Pontifical Gregorian University ismi bunun. İtalya'da Vatikan'a bağlı oranın ilahiyat fakültesi. Papaz yani okulu. Rahip okulu. Oradaki okulun dekanı. Onlar organize ediyor zaten. İlginç olan da bu. Vatikan normalde Hristiyanlar Allah'ın yarattığına inanıyorlar. Değil mi? Allah'ın yarattığına, Allah'ın birliğine. Öyle değil. Darwinistlerle birlikte toplantı yapıyorlar bakın. Vatikan organize ediyor bunu. Onun dekanı da mikrofon almaya geliyor. Bu ateist evrimcinin talimatıyla. Bak kesin diyor bana. Hemen mikrofonu alıyor ve uzaklaşıyor. Ve salonda da alkışlıyorlar bunu. Yani bu ne demek? Zorbalık var, fikir evet. özgürlüğü yok, delil de isteyemezsiniz. Mikrofonu alıyor. Oradaki bütün evrimciler de alkışlıyor bunu. İşte evrim budur. Yani evrimcilerin... Bakın. Bakın şimdi beni salondan çıkartmaya çalışmak üzere çıkartamazlar da toplanıp geliyorlar. Siz diyor salonu terk eder misiniz diyor. Niye? Çünkü delil istedik evrimcilerden. Bunlar da bakın normalde papaz yani Hristiyan papazlar okulun da ders veren öğretim üyeleri. Bunlardan bir tanesi. Bu okulun dekanı, ilahiyat fakültesinin dekanı. Salonu terk eder misiniz diyorlar bana. Siz diyor kuralları çiğnediniz diyor. Böyle evrime karşı çıkılır mı burada diyor. Delil istenir mi? Ya ne var diyorum. Bir tane soru sorduk burada. Harun Yayan talebesiyiz dedik. Baygınlık geçirdiler. Yani ne oluyor burada dedik. Bakın salonu terk eder misiniz diye kapıyı gösteriyorlar bana. İşte Darwinizm bu.
Evet.
Öyle Darwinizm bilimsel bir yönü yok. Zaten bilim olsa bilimsel tartışma diye isim koymuşlar. O göstermelik isim. Evet. Hep sahte bilimi kullandılar. Yani bilimseldir, şudur budur diye. Ben diyorum ki bilimsel tartışma bölümü diyorum. Orada yani onu siz koymuşsunuz adını. Hayır diyor, bilimsel tartışma değil diyor. Francisco Ayala söyledi onu, dikkat ederseniz no dedi. It's not a scientific discussion diye cevap verdi bana.
Burada yerli evrimci de yok, bilim yapmıyoruz demişti. Ona benzerlik gösteriyor sözü.
Tabii.
Evet, şimdi bu özgürlükçü olduklarını değil mi, demokrat olduklarını iddia ediyorlar. Bu videoda senin bu yaşadıkların hocam bu yönlerini çok iyi gösteriyor. Hiç öyle birine konuşma hakkı vesaire öyle bir durumları yok zaten. Değil mi? Orada çağırdıkları, davet ettikleri herkes de evrimci zaten.
Evet. Zaten biz oraya konuşmacı olarak gelmemiz evet. gerekir dedik. Bunu bütün dünya basını haber yaptı. Şöyle bir tuzak kurdu şeytan. Yani bu burada Darwinizm'e bakın Vatikan da destekliyor. Demek ki dine karşı bir şey değil evet. Darwinizm. İşte Hristiyanlar da kabul ediyor bunu. Bu bütün bilimsel bir gerçek bu. Bunu herkes kabul ediyor. Siz de kabul edinini söyleyeceklerdi. Bütün dünya medyası hazırlık yaptı. Her yerde haber çıkıyordu. Ve muazzam haber olacaktı yani bu dünya çapında. Allah'ın izniyle Allah bozdu tuzaklarını inşallah. Onlar bir tuzak kurdu diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hiç beklemiyorlardı böyle bir şeyi. Yani burada böyle bir hocamızı temsilen onun talebesinin gelip böyle. Bunlar böyle bütün düzeni ayarlamışlardı. Orada Reuters de vardı, Associated Press, dünya çapında haber yapacaklardı. Bir girdik, ne oluyor lan burada dedik böyle. Ayılanlar, bayılanlar, efendim şey edenler böyle. Ondan sonra mikrofonu alanlar. Associated Press ve Reuters sadece bunu haber yaptı. Evet. Hala da Reuters'in isteyenler girip görebilir. İnternet sitesinde blog sitesi olarak yayınladılar. Filmiyle birlikte haberi duruyor. Nasıl özgürlüğe, demokrasiye karşı, fikir özgürlüğüne karşı bir hareket olduğunu, bütün tuzakları bozuldu. Hiçbir şekilde onların düşündüğü şekilde haber olmadı Allah'ın dilemesiyle. Çünkü Allah tuzaklarını bozdu. Ama bu tabii biz oraya Allah adına, din adını ve hocamızı temsilen gittik inşallah. Ya bir kişi. Hiç baş edemediler yani böyle. Hepsi yerle bir oldu Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Şimdi bakın, hocamızın yaratılış atlası Avrupa'ya gitti 2007 yılında. Avrupa Konseyi alelacele toplandı. Bilim Kurulu Avrupa Konseyi'nin. Bilim Kurulu Başkanı olan bu Fransız hanım, mademoiselle değil de madam. Burada şimdi bakın hocamızın kitabıyla ilgili açıklama yapıyor, yaratılış atlası ile ilgili. Mesela diyor, kitabı tek başına kaldıramıyor, orada yardım ediyorlar. Mesela bu kitabı yayınlamış olan Türk İslami yaratılışçı Harun Yahya da var diyor. Bak, Avrupa Konseyi'nin toplantısı bu. Bu 7 ciltlik bir eser, 2 cildi yakın zamanda basıldı. Bu kitap Avrupa'nın tüm okullarına ve üniversite kurumlarına dağıtıldı.
Güzel bir tanıtım da yapıyor maşallah.
Evet, maşallah.
Detaylı.
Hayır, aferin, böyle olsunlar, bir şey diyecek bir şey yok. Yani tanıtsınlar, kitabı anlatsın, içindekileri anlatsın. Fransız ve İngilizce olarak iki dille basıldı diyor. Harun Yahya 700 sayfada resimlerle evrim teorisinin hatalı değil, batıl bir din olduğunu, ya tamamen geçersiz olduğunu bilimsel olarak ve hatta birinci ciltte Darwin'in terörün kaynağı olduğunu,
şaşırmış bir Yusuf var değil mi?
Nasıl panik halde? 20. yüzyılda diktatörlükler tarafından gerçekleştirilen tüm vahşetin sorumlusunun Darwin olduğunu yazıyor diyor.
Responsable de toutes les atrocités qui ont pu être commises au 20e siècle par des dictatures. Alors là, je dois.
Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz teorilerin bilim diye okullarda okutulması kabul edilemez. Buna hayır demek gerekiyor. Yok ya. Sen Darwinizm gibi pagan dinini hiçbir delil sunmadan okullarda okut, tek yönlü. Pagan dini anlatılıyor alenen. Çünkü hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Ama onu yanlışlayan bilimsel delilleri okullarda okutmayalım.
Evet.
O zaman bu bir kere fikir özgürlüğüne, değil mi? Demokrasiye. Demek ki o zaman demokrasiyle alakası yok bunların. Fikir özgürlüğüyle alakası yok. Darwinizm de bir bilim değil. Darwinizm bir ideoloji.
Evet.
Yani bunu zorla kabul edeceksin. Başka yolu yok. Karşı çıkmak var mı? Yok. Mikrofon alınır. İşte salondan dışarı çıkartılır. Kitaplar yakılabilir. Bu kitapları da şimdi, değil mi? Burada kimse okumasın diye şey diyor. Fransa'da Karl Marx'ın Das Kapital'i okunuyor. Bütün komünist eserler okunuyor. Faşist kitaplar okunuyor. Satanist kitaplar okutuluyor. Budist kitaplar okutuluyor. Hepsi okutuluyor. Ama evrimi yanlışlayan, bilimsel olarak çökerten yaratılış atlası okutulmasın. İşte bu bakış açılarını gösteriyor. Avrupa Konseyi bu. Bu herhangi birisi değil bu. Avrupa Konseyi, evet. Bilim Kurulu Başkanı. Avrupa Konseyi toplantısı bu zaten. Buna hayır demek gerekiyor diyor. Ben devlet olarak, bakın devlet adına konuşuyorum diyor. Parlamento meclisi olarak inanca müdahale etmekten bahsetmiyorum diyor. Neden bahsediyorsun? Ama bilim ve inanç arasında bir ayrım yapılmadığı takdirde bunun getireceği zararlara dikkat çekmek istiyorum diyor. Darwinizm bir inanç. Hiçbir delile dayanmayan bir inanç. Sen hayatı tesadüfen oldu diyorsun. Bu inançla ortaya çıkıyorsun. Biz ne diyoruz? Hayır, tesadüfen olmadı. Proteinler bile tesadüfen olamaz. 350 milyon tane de fosil var. Ayrıca binlerce delil var.
Evet.
Canlılardaki komplekslik, genetikteki mükemmellik, her şey bize üstün bir aklın varlığını gösteriyor. Yani biz böyle on binlerce delille geliyoruz. Onlarda hiç delil yok. Hiç delili olmayan bir böyle bir sistem, inanç sistemi okutulsun. Ama on binlerce, milyonlarca, katrilyonlarca delili olan, bilimsel olan bu görüş okutulmasın. İşte bu inanca da müdahale, bilime de müdahale, demokrasiye de müdahale. Zaten onu bildiği için evet. Onu söylemek ihtiyacını hissediyor. Ya ben müdahale etmek istemiyorum aslında ama müdahale ediyorum.
Si on ne fait pas la distinction entre croyance et science.
Bazı kimseler bizi düşünce özgürlüğüne aykırı davranmakla bunu engellemekle suçladılar. Doğru. Bakın nasıl biliyor suçlu olduğunu değil mi? Düşünceye ve evet. Düşünce özgürlüğüne müdahale ediyor. Avrupa Konseyi müdahale ediyor. Fransa müdahale ediyor değil mi? Fransız Avrupa Konseyi'nin bilimsel kurul başkanı müdahale ediyor. Elbette ki düşünce özgürlüğü var olmalıdır. Ama Darwinizm'in aleyhinde düşünce özgürlüğü var olmamalıdır. Onu demek istiyor. Biz yaratılışçılığın öğretilmesini yasaklamıyoruz. Yalnız yaratılışçılığı da, şimdi bakın garip şeyler söylemeye başladı. Yalnız yaratılışçılığı da dünyanın yaratılışını karıştırmamak gerekiyor. Bunlar farklı konular. Allah Allah. Allah her şeyi yoktan var edendir. Dünyayı yaratan Allah, canlıları yaratan Allah, uzayı, evreni yaratan Allah. Bilim kanıtlıyor bunu. Big Bang'le yoktan var olduğunu. Bütün canlıların birdenbire eksiksiz ve kusursuz biçimleriyle ortaya çıktığını fosiller bize gösteriyor. Kambriyen evet. dönemi gösteriyor. 3,5 milyar yıllık siyanobakteriler gösteriyor.
Restez et on n'interdit pas d'instruire un sujet comme le créationnisme qu'il faut pas confondre avec la création du monde qui est encore autre chose.
Ama yaratılışçılığın bilim olarak sunulmasına izin vermemek gerekiyor. Bakın bilim olarak sunulmasına, yani bilimsel delillerle sunulmasına izin vermemek gerekiyor. Biz bunu belirtmek istedik. Aferin size. Peki bir faydası oldu mu? Olmadı. Bunların bir deklarasyonu oldu böyle. Yaklaşık 100 madde sırf hocamızdan bahsediyor, hocamızın çalışmalarından. Avrupa Konseyi de reddetti bunları zaten yani böyle. Niye? Çünkü hepsi ikna oldular. Şimdi bu hanım orada gördük yaratılış atlasını tek başına da kaldıramadı. Yardım ederek havaya kaldırdılar. Bitti. Onun artık bir daha evrime inanması imkansız. Çünkü o yaratılış atlasına eli değdi. Onu havaya kaldırdı. Böyle. Bitti ondan sonra artık o eve gittiğinde. Ulan biz bugün ne yaptık? Hay ben ne şey diye böyle aklından geçmiştir onun. Şu anda sorsanız gidip röportaj yapsa birisi evrime inanmadığını söyleyecek. Bakın mesela şimdi biz. Biraz önceki Roma toplantısında Lynn Margulis de vardı dedim. Dünyanın en önüne gelen evrimcilerindendir Lynn Margulis. Kitapları olan Amerika'da bir evrimci hanım. 2009 yılında Roma'daki konferansta da vardı. Bakın diyor ki şeyde Massachusetts Üniversitesi'nde evrimci biyolog ve yer bilimleri departmanında profesör. Dünya çapında bir evrimci ve bu Carl Sagan var. Ünlü ateist ve astronom. Çok kitapları olan Carl Sagan'ın da eski eşi. Discover dergisinin Nisan ayında, yani bu sene bir röportaj yapıyor. Roma konferansından bir sene sonra, iki sene sonra hatta. Lynn Margulis. Ve diyor ki kendine ayrılan bölümdeki açıklamalarda doğal seleksiyon diyor. Bakın hep doğal seleksiyonun evrimci mekanizma olduğunu savunan Lynn Margulis kitaplarında da bu sefer diyor ki doğal seleksiyon bir şey yaratamaz diyor. Haşa bir yaratıcı gücü yoktur. Rastgele mutasyonların birikmesinin, Lynn Margulis söylüyor bunu Discover dergisinde, yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu bize tekrar tekrar öğretildi. Hayatımız boyunca bu anlatıldı diyor. Mutasyonlar mekanizma gibi. Ve ben aksini ispatlayan delilleri görene kadar bunlara inandım.
Maşallah.
Sayın, ben buraya bir kelime ekledim doğrusu. Ve ben aksini ispatlayan delilleri, Harun Yahya'nın bana gönderdiği delilleri, gösterdiği delilleri görene kadar bunlara inandım. Aslında yapılan araştırmalarda sadece bir popülasyon içinde birçok ileri geri varyasyondu. Bakın varyasyon diyor. Yani mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonları, yeni genetik bilgi yok. Sonra bakın diyor ki, sonra hop birdenbire yeni bir tür. Yani birdenbire bir tür ortaya çıkıyor. Fosil kayıtlarında kademe kademe bir değişim yoktur. Bakın evrim yoktur diyor. Fosil kayıtlarında kademe kademe bir değişim yoktur. Yaratılışçıların doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı. Şimdi küçük bir değişiklik yapalım. Sayın Harun Yahya'nın doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı. Kim var dünyada? Bir tek hocamız var. Sayın Adnan Oktar var inşallah Harun Yahya Müstahar ismiyle. O onu söylüyor zaten, hocamızı söylüyor. Evet. Bu konferansta oradaydı, Atlas gitti. O Atlas'ı bir kere havaya kaldırdı, bitti inşallah.
İnşallah.
Durum bu.
Kısa bir aramız var hocam, sonra devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onur hocam da katıldı. Hoş geldin Onur hocam.
Hoş bulduk.
Maşallah. Evet. Hangi konuyla devam edelim hocam?
Buyurun hocam. Allah'ın dünyada imtihan, dünya imtihan olarak yarattı. İmtihan dünyası olarak yarattı ve burada müminleri eğittiğini daha önceki programlarda da anlatmıştık inşallah. Burada Allah'ın bir sünneti var. İman eden müminler yani o yoldayken, dost doğru Allah'ın yolunda giderlerken bir takım İnkarcılar tarafından eylemlere maruz kalıyorlar. Yani inkarcı tavrı var Kur'an'da bahsedilen, Kur'an'da anlatılan inşallah daha önceki elçilerin de maruz kaldığı. Elçilerin başına gelenler müminlerin başına geliyor. Bu Allah'ın bir sünneti. Mesela inkar edenlerin müminlere karşı göstermiş olduğu ilk tepki, yani bütün böyle inkar edenlerde gözlenebilen tepki, kendi kibir ve gururlarından dolayı, o büyüklenmeden dolayı karşı tarafı küçük görmeleri. Hı hı. Hele iman edenleri, yani iman edenleri hep küçümsemeye çalışmaları. Kendi düşük akıllarınca inşallah. Konu zaten en başında onların Allah'a iman edemedikleri, Allah'ın varlığının ve gücünün farkına varamadıkları, Allah'ın ne olduğunu inşallah anlayamadıkları, yani kavrayamadıklarını biz anlıyoruz. Çünkü bakın ayette inşallah şöyle buyuruyor. Bir dakika. O Kur'an diyor inşallah iki şehrin, mealen söylüyorum, zengin olan, orada malca iktidara sahip olan, efendim orada büyük olmuş, yani iktidarı ve yönetimi elinde olan, malca hükmeden oradaki topluluklara iki şehrin büyük olan kişisine gelmeli değil miydi diyorlar. Evet. Çünkü onlar gücü ve onuru her zaman için dünyalık olan malda, dünyalık olan iktidarda, değil mi? Dünyalık zahiri şeyler de arıyorlar. Hı hı. Halbuki Allah üstünün ancak takvada olduğunu, onunla kalpte olduğunu, sinelerin özünde olduğunu ve onun da Allah'ın katında olduğunu, Allah'ın bildiğini bize söylüyor. Müminleri değerli kılan işte bu takvası. Allah'a olan imanı inşallah. Onun da yalnızca ölçüsünü Allah biliyor inşallah. Fakat inkar edenler, iman edenlerle karşılaştıklarında, onlarla tartışmaya girdiklerinde ve onlarla konuştuklarında hemen bakın ayette birkaç tane ayet söyleyeceğim inşallah. Şeytan Allah'a sanırız. Ankebut suresi 58. ayette siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz diyorlar. Yani konunun ne olduğunu mesela tartışma. Mesela evrimle alakalı bir konu tartışıyorsun diyelim. Sen bilimle ilgili evrimin olamayacağını net ona ispat ediyorsun. Ama onun tepkisi sana bilimsel olmuyor. Sen diyor mesela muptil olandan başkası değilsin diyor. Sen yani küçümseyici sözler söylüyor. Senin aklının küçük olduğunu, senin ünvanının küçük olabileceğini, senin yani fiziksel olarak bazı eksikliklerin olabileceği gibi böyle alaylı ve küçümsemeci kelimeler söylüyor. İşte çok enteresan bir konu. Konuşulanla alakası değil, alakalı olmayan konu. Direkt seni küçümsemeye evet. yönelik bir harekette bulunuyor. Şimdi burada bir reaksiyon var. Bu bütün inkarcılarda görülen ortak bir reaksiyon. Mesela Sebe suresi 34. ayette biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Zaten kavrayamadığı gibi imanı direkt inkara gidiyor. Yani anlamıyor da ne olduğunu. Sizinle birlikte gönderilen şey diyor. Bilmiyor ne olduğunu, ne olduğunu anlamıyor çünkü. Biz onu tanımıyoruz diyor kısaca, inkar ediyor. Mesela diyor ki, biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız diyor. Ölçüsü o çünkü, tamamen maddeye bağımlı. Yani zahiri sebeplere bakıyor. Zengin olmak, yani büyük iş yerlerinin olması veya insan adedi olarak çok insanın kabul etmesi onun için doğru, yeterli bir sebep. Onu üstünlük unsuru olarak görüp onun doğru olduğunu düşünüyor. Evet. Halbuki Allah pek azın iman edeceğini söylüyor inşallah.
İnşallah. Nisa suresinin 139. ayeti de bu konuyla ilgili. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar edinirler. Kuvvet ve onuru onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Maşallah. Yani hem münafıklarda hem iman etmeyenlerde bu var.
Evet.
Kendilerine, değil mi? İman etmeyenleri, diğer iman etmeyenleri güçlü. Gücü ve onuru onlarda zannediyorlar. Onları güçlü, şerefli görüyorlar. Bir insan, onların bakış açısı da, bir insan ne kadar dünyaya saldırmışsa, dünyanın metanına saldırmışsa, onu ne kadar elde etmişse, münafıklara göre, iman etmeyenlere göre de o üstün olan o. Bakın Allah Münafık'ın suresinin 8. ayetinde şöyle buyuruyor. Derler ki, şeytanların Allah'a sınırım, derler ki andolsun Medine'ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet, güç ve onur, üstünlük Allah'ın, onun Resulü'nün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Bakın derler ki diye bahsedilen kısım münafıkların söyledikleri. Yani münafıkta hep bu korku oluyor. Gücü ve onuru iman etmeyenlerde gördüğü için müminlerin yanındayken de mücadele etmekten o yüzden korkuyor. Bak diyor, mücadele ettiğimiz görülürse onlar bizi ezer diyor. Onlar bize işte zarar verirler bize diyor. Gücü ve onuru onların yanında görüyor çünkü.
Çünkü küfür çoğunluk Allah'ın sisteminde.
Evet.
Yani adetullah, sünnetullah'a göre inşallah. Evet. Allah Müslümanları hep azınlık olarak yaratıyor. Yani bütün peygamberler döneminde. Kur'an'a baktığımızda da mesela Hazreti Musa'ya o dönemin gençlerinden iman edenlerin az bir kısmı iman etti diyor Allah. Az bir kısmından başka iman eden olmadı diyor dönemin zürriyetinden.
Bir de gençler oluyor.
Evet, gençler. Peygamberimiz döneminde yine aynı şekilde sahabe değil mi? İlk Bedir Savaşı'nda 313 kişi var inşallah. Az sayıda yine. Hazreti İbrahim'in yine döneminde çok az sayıda iman eden var. Lut'un evinden bir ev halkından başkası çıkan olmadı. Hatta karısıyla da arasını ayırıyor Allah. Karısı da helak edilenlerden oluyor. Geriye bıraktırıp Allah'ın. Nuh kavminde yine aynı şekilde. Değil mi? Nuh'un oğlunu helak ediyor Allah. Nuh'un oğluyla arasını ayırıyor. Karısını da aynı şekilde işaret ediyor. Nuh'un karısı, Hazreti Lut'un karısı, Hazreti İbrahim'in babası. En yakın akrabalarından da iman etmeyenler olabiliyor. Allah yollarını ayırıyor. Ve çok az sayıda. Hazreti Mehdi döneminde de böyle. 313 kişi var. Münafıklar işte çoğunluğu kıstas alıyorlar. Yani çoğunluktan çekiniyor. Halbuki Allah çoğunluğa uymamayı bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar diyor Allah. Nitekim Darwinizm dünyanın %99'unu kontrol etti. Haşa Müslüman çoğunluğa göre hareket eder mi?
Evet.
Bütün dünya felç olmuş. Böyle bir pagan diniyle, batıl bir felsefeyle birbirini yedi yani dünya 20. yüzyılda. Deccaliye sistemi. O zaman çoğunluğa mı uyulur? Hakka mı? Allah'ın söylediğine mi? Tabii ki Allah'ın söylediğine. Hocamızın yaptığı da bu işte inşallah. Bir kişi çıkıyor. Bütün dünyayı karşısına alan böyle bir mücadeleye giriyor. Fikri mücadeleye. Bu çok özel bir durum maşallah. Düşünüldüğü zaman. Çünkü Kur'an'a göre hareket ediyor. Allah diyor. Evet. Yani çoğunluğa uyma diyor Allah. Seni şaşırtıp saptırırlar diyor. Çoğunun içinde bulunduğu durumu belirten başka ayetler de var. Mesela bir ayette Allah yine şöyle buyuruyor. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bunda hiçbir kuşku yok. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar diyor. Câsiye suresinde ancak insanların çoğu bilmezler diyor Allah. Yine Araf suresinde, başka surelerde. Yani çoğunluk değildir. Münafık da işte küfrü çoğunluk görüp, onu böyle zahiren güçlü görüp, ona değil mi? Pılıyı pırtıyı toplayıp onların yanına kaçıyor. Haber taşıyor. Onlarla işbirliği yapıyor Müslümanlara karşı. Halbuki Müslümanlar için ne diyor Allah? Hiç şüphesiz diyor şeytandan Allah'a sınırım. Galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.
Hizbullah'tır. Evet.
İnşallah. Hizbullah. Allah galip geliyor çünkü. Galip gelen Allah'tır. Allah da Mehdi'yi ve talebelerini galip olarak yaratmıştır. Ya mutlaka. Yani bu böyle olacak. Münafıklar bunu akledemiyorlar. Bunun şuurunda değiller diyor Allah. Kof kütük gibi. Yani kütük nasıl olur böyle? Kütükte bir akıl alameti olur mu? Tak tak kütüktür. Kütüğe benzetiyor Allah böyle. Şuuru olmayan. Garip bir varlık, yaratık yani böyle. Bütün evet, en aşağılık özelliklere sahip. Böyle ihanet ediyor, alçak, yalan söylüyor, kirliler, pisler, korkaklar, ahlaksızlar. Değil mi? Müslümanlara hep karşı bir entrika, bir şey, gizli planlar düşünün, yapıyorlar, evet. Toplantılar yapıyorlar. Ama hepsini biliyorum diyor Allah. Allah biliyor çünkü ve Allah onun için de cehennemin en alt tabakasını atıyor. Küfürden de daha şer. Yani küfürde çünkü demişti hocamız mesela ateiste ben ateistim diye söylüyor. Dürüst hareket ediyor yani inanmıyorum diyor. Münafık öyle olmuyor. Münafık hep yalan söylüyor.
Ben takvayım diyor.
Evet kendini Müslüman gibi gösteriyor ve o şekilde yapıyor. Bütün şeytani bir şey yani bu. Tamamen şeytanla aynı zaten özellikleri. Şeytan da öyle. O da ahlaksız, kaypak, Değil mi? Böyle Allah'ın varlığını bile bile böyle bir şeye giriyor. İnşallah evet. Allah'ın dilemese tabii. O da bir kader üzere. İnşallah münafık da öyle. Allah'ın kaderini yaşar ama demişti hocamız, farkında olmaz. O kendi aklıyla kendi yapıyor zanneder. Halbuki Allah'ın yarattığı kaderi yaşıyor o da. Münafıklığını yapıyor. Hı-hı. Ama başarısız mutlaka mağlup oluyor inşallah.
Evet. İnşallah.
Ahir zamanda da tabii münafıkların en şiddetlileri oluyor. Hazreti Mehdi'nin cemaatinden ihanet edip Hazreti Mehdi'yi mücadelesini yalnız bırakıp ayrılanlar oluyor. Kurtlara benzetiyor onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buğdaya üşüşen kurtlar gibi 3 defa olacak diyor. Büyük hareket böyle münafık hareketi. Üçünde de elenip gidecekler. En sağlamları kalacak diyor en sonunda inşallah. O kalanlarda da Mehdi'nin zuhur zamanıdır diyor. İşte o zaman zuhur edecek diyor Mehdi. Yani faaliyetleri var ama bütün insanlar tarafından tanınıp görülmesi, bütün münafıklar ayrıldığında elhamdülillah böyle en has talebeleriyle böyle iman etmiş talebeleriyle kaldığında da Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceğini bildiriyor inşallah.
İnşallah. O mücadele i̇nşallah. Dönemi tabii Peygamber Efendimiz hadislerinde de çok övülen ne öncekilerin Hazreti Mehdi inşallah ve cemaati de ne öncekilerin ne de sonrakilerin fedakarlıkta yetişemeyeceği kadar üstün ahlak ve fedakarlık gösteren bir cemaat inşallah. Onların bu mücadelesi esnasında Kur'an'daki bütün Allah'ın sünneti de onların üzerine geliyor. Yani küfür tarafından, münafık tarafından Kur'an'da anlatılan ayetlerin aynen gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü hak üzere yaşıyorlar. Dosdoğru Kur'an üzere yaşıyorlar. Dolayısıyla Kur'an'daki anlatılan her şeyin tecellisini inşallah net olarak kendi hayatlarında da görüyoruz. Görülüyor. Evet. Allah onlara eğitiyor inşallah. Bütün Müslümanlar, bütün müminlerin inşallah bu şekilde zaten hayat yaşaması gerekir. Mesela alay ediliyor onlarla. Yine onlarla o konudan devam edeceğim. Furkan suresi 41. ayette seni gördükleri zaman, bak görür görmez, seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Hemen alay ediyorlar. Yani böyle bir reaksiyon oluyor. Allah'ın taraftarı olan bir insanı gördüğünde kafir alay etmeye başlıyor. Böyle bir reaksiyon, hemen tepkisi bu yönde oluyor. Çünkü o onun kimliğini belli eden bir şey. O onun inanmadığını, kafir olduğunu veya münafık olduğunu gösteriyor. Alay edilenin de inşallah doğru yolda olduğunu, değil mi? Mümin alameti gösterdiğini gösterir. Dediler ki, Şuara suresi 111. ayette, sana sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mıyız? Hem onu hem de ona inananların hepsini küçümsüyor. Sadece Allah'a iman ettiği için. Böyle bir hemen küçümsemeye giriyorlar. Hemen diyorlar ki büyücü ve cinlenmişti iftirada bulunuyorlar. Çünkü imanın özünü inşallah Allah'ın varlığını kavrayamadıkları için o onlara anlamsız geliyor. Ve karşı tarafı yani iman eden insanları sanki büyücü, cinlenmiş, deli gibi iftiralar söylüyorlar. Öyle kendilerince öyle yakıştırmalar yapıyorlar. Halbuki ayette de söylediği gibi inşallah Allah buyuruyor. Esas aşağılık olanlar onlardır diyor Rabbimiz. Evet. Ama farkında değillerdir diyor. Bundan gafil olanlardır diyor inşallah. Ve özellikle münafıklar rahat durmuyor. O özellikle karşı tarafta müminlerin kötü bir duruma girmesini istiyorlar. Dünyada her zaman için aşağılık olmasını, kazanan taraf olmamasını istiyorlar. Çünkü bakın Tur suresi 30. ayette görüyoruz. Yoksa onlar bir şairdir. Bir şairdir. Biz ona zamanın getireceği felaketleri gözlüyoruz mu diyorlar. Ya illaki zamanla Allah'a inanan tarafın muhakkak kötülüklere maruz kalacağını, felaketlerin onları saracağını zannediyorlar. Hatta istiyorlar ve hatta onun için plan da yapıyor münafıklar.
Evet.
Müminlerin mücadelesi hep bu yönde oluyor Allah'ın izniyle. Bu yaşananlar Kur'an'daki ayetlere baktığımızda müminin tarafını belli ediyor, mümin olduğunu gösteriyor. Ve münafığın ve kafirin de onun tarafını belli ediyor. Çünkü o Kur'an'da anlatılan münafık özelliklerini gösteriyor. Mümin de Kur'an'da anlatılan mümin özelliklerini gösteriyor. Ve başına da müminlerin yaşadığı, daha öncekilerin yaşadıkları geliyor inşallah. Allah böyle eğitiyor inşallah.
Evet, evet. Hocamız onu dün söylemişti. Münafık müminleri sürekli gözlemliyor. Ve müminlerin bir iktidarında, gücünde bir azalma gördüğünde hemen saldırıyor. Tüm elindeki imkanlarla hemen saldırıyor. Ama güçlü gördükçe müminleri korkak olduğu için çünkü karakteri hiçbir şey yapamıyor. Yerinden kımıldayamıyor. Şimdi aslında münafık çok enteresan bir varlık. Bakın öncelikle biraz önce senin de söylediğin gibi Onur Hocam. Müminlere hemen ayrılır ayrılmaz müminlerin yanından müminlerle uğraşmaya başlıyor. Şimdi Kendi içinde de bir sürü çelişki görüyoruz münafığın. Neden? Çünkü müminlerin yanından ayrılırken ben dinsiz olacağım diye ayrılmıyor. Siz yanlış yapıyorsunuz diyor. Ben dini daha doğru uygulamak için sizin yanınızdan ayrılıyorum diyor. Ama hem kendisini yani çok takva zannediyor, çok takva gösteriyor. Hem de ayrıldığında müminlerin yanından müminlerle uğraşmaya başlıyor. Müslümanlarla. Yani mesela o Müslümanların iman etmeyenlerle birebir mücadelesi var. Değil mi? Onu da görüyor. Ona rağmen ama müminlerle uğraşıyor. İman etmeyenlerle uğraşmıyor. Şimdi buradan zaten hemen hali tavrı, gerçek niyeti anlaşılıyor münafığın. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de değil mi? Orada birçok hem ayetlerin inmesine şahitler, değil mi? Vahiye şahit oluyorlar. Yanındalar sürekli. Peygamberin güzel ahlakına, sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına şahitler. Onun yanındaki sahabelerin güzel ahlakına şahitler. Ona rağmen işte biz diyorlar daha doğru uygulayacağız dini. Siz haşa yanlış uyguluyorsunuz diyorlar. Ve Dırar Mescidini kuruyorlar bakın o dönemde. Yani münafık zaten tüm münafıklar aynı ahmak, aynı kaypak yapıya sahip oluyorlar. Hepsi o dönemde Peygamberimiz dönemindeki münafıklar da Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme dini yanlış uygulamakla suçladılar. Biz dini daha doğru uygulayacağız diye gittiler mescide açtılar mesela. O mescide peygamberimizi de çağırdılar. Böyle utanmadan. Diğer sahabeleri çağırdılar. Böyle varlıklar. Bakın Allah Bakara suresinin 11. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Münafık hep kendisinin daha doğru, daha takva, doğruyu gören taraf olduğunu zannediyor hep. Aklını çok üstün görüyor. Kendisini çok üstün görüyor. O şeytandaki enaniyet, kibir aynen münafıklarda da var birebir. O yüzden bunları söyleyerek yani ayrılıyor müminlerin yanından. Ama bir bakıyoruz biz müminlerin yanından ayrıldığı gün o müminlerin yanındayken mücadele etmeyen kişi, o müminlerin yanındayken mücadeleden korktuğu için mücadele etmeyen kişi, benim yeteneğim yok diyen kişi müminlerin yanından ayrıldığı gün müminlerle mücadele edecek yeteneği birden buluveriyor. Değil mi? Müminlerle mücadele edecek gücü birden buluveriyor. Hemen anında mücadele etmeye başlıyor. Ve iman etmeyenler varken, değil mi? Ateistler varken hani fikri mücadele yürütülecek, Allah'ın fikri mücadele yürütün diye emrettiği birçok insan grubu varken iman etmeyenlerden onlarla değil müminlerle uğraşmaya başlıyor. İşte bu tinyetli insanları biz her yerde görüyoruz zaten. Forumlarda da görüyoruz. Hocamız yayınlarında da belirtiyor onu değil mi? Birbirleriyle küfürleşmeleri, birbirlerine yönelik böyle hakaretamiz sözler söylemeleri, birbirleriyle uğraşmaları. Cahilliklerinden yapanları tenzih ederiz ama bu müminin asla, mümin zaten hiç böyle bir diyaloğa girmez. Herkesin de kaçması gereken bir diyalog ve tutum. Değil mi? İman etmeyen varken, onunla mücadele etmek varken, çünkü fitnenin kaynağı kim? Baktığımızda o iman etmeyenleri görüyoruz. O ideolojileri savunanları görüyoruz. Onlarla fikri bir mücadele yürütmek gerekirken. Şimdi münafık müminlerin de gücünü kırmak için tabii burada sinsi bir yöntem var. Müminlerle mücadele etmeye başlıyor. O yüzden hocamız dedi ki cemaat cemaat dolaşır dedi münafıklar.
Evet.
Mesela bir cemaatten çıkıyor diğer cemaate giriyor. Ondan çıkıyor diğerine giriyor. Çünkü hem orada ortam kolluyor münafık. Yani o cemaatin mesela liderinin başına bir şey gelirse orada lider olmak istiyor. Münafık böyle kibirli bir varlık. Lider olmak ister her zaman. O yüzden cemaat cemaat dolaşır. Yani liderlerin durumuna bakar. O liderin başına bir şey gelirse kendisi lider olmak için cemaat cemaat dolaşır. Ayrıca o cemaatleri birbirine düşürmeye çalışır. Hocamız buna karşı çok dikkatli olması gerektiğini hatırlatmıştı. Birbirleri arasında haber götürür, yalan haber. Mesela yalan, iftira atar. Size böyle söylediler. Evet. O cemaatten de diğer cemaate götürür. Cemaatleri böyle birbirine düşürmeye çalışır. Ya müminlere karşı düşman bir varlık, münafık.
İşte hocamız demişti ki bu tam bir baş belasıdır.
Evet.
Yani bir böyle uyuz it gibi. Allah köpeğe benzetiyor zaten Kur'an'da inşallah. Gittiğinde Müslümanlar ferahlar ama gittiği yerde demişti hocamız orada ürür. Orada bir pisliğini yapar. Ne yapacaksa Allah pisliktirler diyor zaten. Fakat böyle şimdi hocamızın verdiği bir örnek vardı. Bunların bir ölçüsü var böyle münafığın ölçüsü. Mesela bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Eğer diyorum münafıksam mealen Allah belamı verse ya der. Derler diyor Allah. Ayette öyle buyuruyor. Allah belamı verse ya. Yani hakikaten haşa Allah varsa anlamında. Allah bildiriyor bunu, evet. Kur'an'da inşallah. Allah var da yani tabii inşallah o yani anlaşılması için demişti. Onun haşa onun mantığına göre az Allah belamı verse ya. Ama demişti hocamız bu küçük bir şey bekler. Mesela kafasına bir şey çarpacak. Kanser olacak. Ama demişti hocamız kanser çok ufacık bir şey onun için. Allah onu sonsuza kadar azaplandıracak inşallah. Gayya kuyusunun derinliklerinde, cehennemde sonsuza kadar azaplandıracak. Kanser ne ki? Allah diyor ayette, ben onlara mühlet veriyorum diyor Müslümanlara. Evet. Sakın şaşırmayın siz diyor. Onların böyle dünyada bir süreleri var Allah'ın izniyle. Ama asıl azapları ahirette bunların inşallah. Evet. Cehennemin en alt tabakasına atılacaklar. İşte bunun da farkında olmuyorlar. Allah'ın verdiği, Allah'ın yarattığı kaderi yaşıyorlar aslında. O kendi yapıyor zannediyor ama o ahmak kafasıyla Allah'ın yarattığı kaderi yaşıyorlar. Bunlar bir de süper korkak oluyorlar böyle. Mesela sürekli hastalanmaktan, kanser olmaktan, ölmekten ama sürekli korkar. O onun organizmasını da bitiriyor. Aynı zamanda Müslümanlara karşı müthiş bir haset ve kin içerisindeler. O da onları yakıyor. Yaksın Allah. Lanetliyor zaten Kur'an'da inşallah. Allah helak etsin onları inşallah. İnşallah. Tövbe edip affedilmezse inşallah. İnşallah. Allah helak etsin. Böyle bir kafa yapıları var. Ve onları adım adım ölüme gidiyor. Ölümden de çok korkuyorlar aslında. Yani ölümün adım adım geldiğini biliyorlar. Her dünya hayatındaki çünkü süre sürekli ölüme yaklaşılıyor. Evet. Allah'ın yarattığı mutlak olan kadere doğru. Ama böyle süper korkak ve aşağılık bir yapıları var. Münafık özelliği bu. Mesela bunu yobaz münafıklarda da görüyoruz böyle. Yani Mehdi'nin en şiddetleri Mehdi'nin yanından ayrılanlar. Ama bir de Mehdi'ye karşı mücadele eden bir münafık yobaz takımı var, güruhu var. Peygamberimizin hadislerde bildirdi. 70 bin tane diyor mesela sarıklı ve cübbeli Deccal'in tarafına geçecekler diyor. Müslüman görünümlü. Kur'an'ı ezbere bilirler diyor Peygamberimiz ama boğazlarından aşağıya geçmez diyor. Yani evet. Gerçek anlamda iman etmiyorlar. Yalan fetva verirler diyor. O fetvayla diyor insanları saptırırlar diyor. Hem kendileri saparlar hem insanları saptırırlar. Tarif ediyor bu yobaz grubunu. Bunların başında da diyor Medineli bir alim var diyor. En azılı münafık. Medine'nin neresi olduğunu Konstantiniye diye tarif ediyor zaten Peygamberimiz. Sahabe soruyor hangi Medine şehir anlamında ya Resulallah dediklerinde de İstanbul diyor. Yani İstanbul'dan çıkan İstanbul'da faaliyette olan Mehdi'ye karşı azılı münafık yapan bir yobaz. Münafık yobaz. Ahir zamanın önemli şahsiyetlerinden bir tanesi demişti hocamız. O da hayatta. O da faaliyette. Nasıl Mehdi hayattaysa peygamberimizin bu söylediği de doğru demek ki. O da hayatta. O da faaliyetini yapıyor Mehdi'ye karşı ama mağlup yaratılmışlar. Münafıklar da öyle. Münafıklar zaten Hazreti Mehdi dönemindeki Mehdi'nin yanından ayrılan o azılı münafıklar ki ahir zamanın münafıklarına en şiddetlisi olarak nitelendiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün dünyada isimleriyle, soyadlarıyla, eşkalleriyle bilinecekler. Nasıl Peygamberimizin dönemindeki münafıklar çok meşhur. 1400 yıldır herkes biliyor o münafıkları. Hazreti Mehdi'nin döneminin münafıkları da çok meşhur olacaklar böyle. Bütün dünya tanıyacak onları. Ama bütün dünya tanımadı kimse kalmayacak böyle. Bütün ülkelerde, her yerde, her şehirde tanınacaklar. Bilinecekler. Çok meşhur olacaklar yani inşallah.
İnşallah.
Ama yani her şekilde mağluplar inşallah. Mehdi diyor, Hazreti Mehdi peygamberimiz önüne diyor dağ çıksa diyor, ezip geçer diyor. Yani fikri mücadelesinde Allah öyle bir galip yaratmış ki onun getirdiği delillere elindeki ilim kılıncına yani Hazreti Mehdi'nin Kur'an'dan, hadisten getirdiği delillere kimse karşı koyamıyor. Boyun eğerler diyor inşallah peygamberimiz ilim kılıncına. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Yani münafığın özelliği zaten müminleri belli eden bir şey olması yani. O da bir belirti. Münafığın cemaatten çıkması ve ayrılması o cemaatin mümin cemaati olduğunu gösteren bir şey.
Evet.
O anlamda bir belirteç, bir işaret yani. Zaten mesela kimyasal deneylerde kullanılan turnusol kağıdı diye bir kağıt vardır. Normalde kağıt beyaz. Yani hiç rengini belli etmiyor. Ama asit bir şeye sokarsan suyun içerisine veya bazın içerisine batırdığında o zaman asitse kırmızı renge dönüşüyor. Bazsa mavi renge dönüşüyor. Yani o sıvıda eğer asit özelliği veya baz özelliği varsa o zaman renk değiştiriyor. Rengini belli ediyor. Ama o su ne asittir ne bazdır. Tam orta. Eğer suysa hiç rengini belli etmiyor. Bembeyaz kalıyor. Hepsi böyle beyaz olan bir kağıt içerisinde onunla koy. Onunla zannedersin ki beyaz kağıt. Halbuki o turnusol kağıdındır. Asit veya baz olduğu durumda rengini belli eder. Münafık da onun gibi. Normal insan gibi, takva Müslüman gibi görünüyor. Ama ne zaman ki tam Kur'an'daki mücadele ortamındaki gibi fedakarlık baş göstermeye başladı. Artık mücadele çetinleşti ki Allah deneyeceğim sizi diyor. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelecek diyor Allah. O zaman rengini belli etmeye başlıyor. Hocamız onların canının pek tatlı olduğunu söylemişti yani. Hemen inciniyorlar, hemen zora hiç gelmiyorlar. Yani mesela arabayla giderken biraz hızlandığı zaman hemen onu korku basmaya başlıyor. Aman bir şey gelecek başımıza belki şey olabilir. Hareketlerinden hemen anlaşılıyor. Ölümden çok şiddetli korkuyorlar. Mücadeleden çok şiddetli kaçınıyorlar. Allah onların durumunun çok çirkin ve böyle hayvandan da aşağı olduğunu bildiriyor inşallah birçok ayette. Ve Allah'tan, yani Allah'a iman etmeyen ve onun farzlarını dinlemeyen bu güruhun diyelim. Bakın ayetteki durumunu inşallah, ayette Allah durumunu belli ediyor. Müddessir suresi 18 ile 25. ayetler arasında inşallah. Şeytan Allah sınırız. Çünkü o düşündü ve bir ölçü tespit etti. Kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Sonra bir baktı. Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti. Kaşlarının çatık olması inkar edenlerin genelde asabi böyle kaşları çatık ve yüzü ekşitti. Yani simasında da seveceğim böyle iman eden insanın nuru ve o seveceğinin olmaması yüzünü ekşitti. Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece bu yalnızca aktarılarak öğretilen bir büyüdür dedi. Bu bir beşer sözünden başkası değildir dedi. Allah'ı inkar eden, Allah'a iman etmeyen insan görünümü diyelim, varlıkların ruh haliyeti böyle oluyor işte. Allah onları aşağılık kılıyor. Allah onları akılsız kılıyor. Allah onları rezil ediyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, evet. Allah Ahzab suresinin 19. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır buyuruyor Allah. Bakın biraz önce söylediğin durum hocam. Değil mi? Zaten bu ayete örnek vermiştin inşallah. Evet. Ölüm bir korku anı geldiğinde, korku duyulacak bir ortam olduğunda hemen üstünde baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri sana dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Yani müminlerdeki o şevk ve heyecan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki o şevk ve heyecan hiçbir zaman onlarda göremiyoruz. Değil mi? Bambaşka bir yüz hali, bambaşka bir mod oluyor onlarda.
Evet.
Ve korku gidince de, burası da çok zaten inşallah Allah söylüyor. Korku gidince, yani ortam, korku ortamı kalktığında bir bakıyorsun münafık eleştirmeye başlıyor müminleri. Siz yanlış yapıyorsunuz diyor.
Konuşmaya başlıyor. Yani.
Konuşmaya başlıyor, eleştirmeye başlıyor. Yani o böyle de yüzsüz aslında yani münafık. O biraz önce değil mi, korku ortamında, biraz önce derken daha önceki korku ortamında o korkan kişi, müminler şahit değil mi onun korkak olduğuna? Şahit. Değil mi? Yani mümin onun korkak olduğuna şahit oluyor zaten o korku ortamında ama korku kalkınca da münafık mümine eleştirmeye başlıyor. Sen doğru yapmıyorsun diyor. Bak şu davranışın yanlış, bu davranışın yanlış demeye başlıyor birden. Bu tabii ki çok büyük bir onların ruh hallerindeki çelişkiyi gösteriyor Allah.
Yani münafığın
iman etmediklerini zaten bildiriyor, evet. Allah inşallah.
Münafığın olmaması bir garip oluyor zaten mümin, hı-hı, cemaatine. Mesela evet.
Ya bu öyle. İşte bunlar süper samimiyetsiz yani. Samimiyettir Müslüman'da esas olan konu inşallah. Ya Allah dinini hakim kılıyor. Yani bunların hiçbir gücü yok. Zaten o da görülecek inşallah. Tabii bir büyük tehlike, iki büyük tehlike vardır. Biri münafıklık tehlikesi, bu yobazlık sistemi, cereyan münafıkhane. Bir de Hazreti Mehdi'nin mücadele ettiği maddiyün, tabiyün, Darwinizm, materyalizm, komünizm. Mesela PKK değil mi? Türkiye'nin ve komünizm dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Darwinizm zemininde zaten bu böyle olur. Başka türlü olmaz. Komünizme karşı çok büyük bir mücadelesi oluyor Hazreti Mehdi'nin. Çünkü Darwinizmi, maddi ve tabiini ortadan kaldırıyor. Şimdi PKK ile ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah. Ondan sonra sohbetimize devam ederiz.
PKK Marksist, Leninist, Stalinist ve Komünist bir örgütlenmedir. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü, gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Bölücü örgütün elebaşı, sözlerinde bu durumu açıkça belirtir. Örneğin, bölücü örgütün elebaşı, 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şunları söyler. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak, tam tersine, komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Bölücü örgütün elebaşının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK'nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı.
Adamlar da söylüyor, bizim partimiz Komünist Partisi diyorlar. Ve bütün parti düzeyinde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz her yerde komünist propaganda yapıyorlar.
Bölücü terör örgütü her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler, Marksizme olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli, Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.
PKK terörü bugün Türkiye'de, dünya tarihinde önemli komünist ayaklanmalarından birisidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanmasıdır. Marksist-Leninist, Stalinist bir ayaklanmadır.
Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MIT raporlarında, gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak çekiş motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir. Bölücü örgütün elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde şöyle belirtir. PKK Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum.
Apo Lenin'in dediğini yapıyor adam. Güneydoğu'daki komünistler Lenin'in dediğini yapıyor. Dine uyguluyor. Yani Marksist-Leninist dinin ibadetini yapıyor adamlar. Olay bu.
Bölücü başı Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgüyle bahseder. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. Bölücü örgüt elebaşı da tıpkı hayran olduğu komünist liderler gibi acımasızca şiddet ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm, Marksizm, Leninizm ve Darvinizm bunu emretmektedir. Lenin, terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleriyle açıkça dile getirir. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar.
Yani tabii ki diyor her yeri bombalayacağız, adam öldüreceğiz, kan akıtacağız diyor. Komünizmin gereği bu değil mi diyor?
Bir diğer sözünde de Lenin, terörün ve anarşinin komünizm için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir.
Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor, bir tane yol. Terör diyor. Şiddet. Devrimci şiddet diyor, yani komünist şiddet. Terör olmadan komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir diyor. Şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarını el koymadıktan sonra, proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyor adam. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu, Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesinin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız diyor, Marksist-Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor.
PKK terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Bir tane çözüm vardır. Antikomünist, antistalinist, antimarksist bilimsel çalışma. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı koparılmış olur. Beyni dağıtılmış olur. Çünkü bu bir inanç meselesi bu, bir ideoloji meselesi. İdeolojiye karşı çözüm nedir? İdeolojinin ortadan kaldırılmasıdır, değil mi?
Evet hocam.
Inşallah. İdeoloji ortadan kaldırılmadığında anarşi terör devam eder. Tek çözüm o beynin, o inancın ortadan kaldırılması. Adamların öldürülmesi değil, inancın ortadan kaldırılmasıdır. İnancın ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışma gerekiyor. Anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Darwinist bilimsel çalışma kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede de konu hallolur. Abdullah Öcalan'a çözüm arıyorlar. PKK şunu yapıyor, bunu yapıyor, nasıl yapacağız? Kardeş mesela 100 tane hastalık varsa tek bir ilaçla hepsi bitiyor bakın. Tek bir ilaçla konu hallolacak.
İnşallah.
Yani Türk-İslam Birliği ilacını aldıklarında bütün bu 100 tane hastalık bir anda ortadan kaybolacak.
PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Yani bu komünizmin ne kadar kan dökücü, zulüm ve vahşet sistemi olduğu belli. Zaten Abdullah Öcalan da değil mi? Lenin örnek aldığını söylüyor. Aynı sistemleri uyguluyorlar. Yani tam komünist sistem, gerilla taktiği, terör, vahşet, Türkiye'nin bölünmesi, proletarya diktatörlüğü tam o sistemi oturtmaya çalışıyor. Buna karşı yapılacak tek şey askeri çözüm olmaz. Fikri mücadele. Yani hocamızın dediği çok net ve kesin çözüm. Yani aksi kesinlikle olmaz. 30 yıldır da olmadığı tecrübeyle sabit. Yani yeni başlamış bir şey değil bu. 30 yıldır askeri yöntemler denendi, olmadı. Fikri mücadele. Çünkü onlar ideolojik mücadele yapıyorsa karşı ideolojik mücadele gerekir demişti hocamız. Yani komünist propaganda yapıyor. Karşısı uygulanması gerekir. Allah'ın izniyle bu da Mehdiyet'in özelliği. Mehdiyet'te kanı tamamen durduruyor. Bütün savaşları durduruyor inşallah. Kanı ortadan kaldırıyor ve bunu fikren yapıyor Mehdi. Ceryan-ı münafıkhaneyi manen darmadağın edecek diyor inşallah Said Nursi Hazretleri. Maddi ve tabi yönü de diyor tam susturacak. Yani bilimsel delillerle, bilimsel çalışmalarla nasıl olacağını da söylüyor. Kendinden önce Taife'nin diyor yaptığı çalışmaları hazır program olarak kullanacaktır diyor. Maşallah. Bütün görmüş yani gördüklerini anlatıyor zaten. Ben görmediğimi söylemem diyor inşallah. Mehdi'nin nasıl bir fikri çalışmayla ki o mesela Darwinizme karşı çalışmasında o Taife yani Müslüman olmayan demişti hocamız Taife o anlama gelir zaten. Müslüman'ı taif edemez Said Nursi Hazretleri. O yaptığı çalışmaları hazır program olarak kullanıyor. Laboratuvara girip çalışma yapmıyor tabii. Bununla Darwinizmi çökertiyor.
Evet.
Komünizmi çökertiyor Allah'ın izniyle ama fikren. Yani bütün kanı durduran. Nitekim mesela biraz önce ayetler okuduk. Allah cehd etmenin yani mücadelenin nasıl olduğunu emrediyor. Peygamberimiz döneminde fizikseldi bu. İnşallah Hazreti Mehdi döneminde tamamen fikri oluyor. Bilimsel delillerle oluyor. Hazreti Mehdi kanı durduruyor. Gerçek anlamda demokrasi, laiklik bütün dünyaya hakim oluyor. Adalet, mutluluk, refah, bilimde, sanatta gelişme, güzellik. Yani altın çağ bütün dünyada hakim oluyor. Ne zamana kadar? Gizli, açık, galibi mücadeleleri 1506'lara kadar diyor inşallah. Yani 2082 yıllarına kadar yaklaşık bir süre. Bundan 70 yıl daha var inşallah. Ondan sonra hızlı bir bozulma, komünizmin dünya hakimiyeti var demişti hocamız. Yani yobazlık, Hazreti Mehdi yobazlığı ortadan kaldırıyor. Bir daha hiç toparlayamayacak şekilde. Yobazlık bir daha ortadan kalkıyor yeryüzünden. Bu hurafe sistemi, din dışı uygulamalar tamamen kalkıyor. Ama Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın vefatından sonra gizli ve mağlubane dönem dediği 1542'lere kadar Müslümanların komünizmin dünya hakimiyeti var dedi hocamız inşallah. 1542'den itibaren Kur'an'ın da ref edilmesiyle, yeryüzünden alınmasıyla divane olan dünya diyor inşallah bir gök cismine çarpacağını bildiriyor. Gök cisminin dünyaya çarpacağını Hazreti Said Nursi Hazretleri inşallah ve kıyamet. O sonun 200 senelik dönemde de hiç Müslüman kalmıyor. Müslümanların da canları alınıyor inşallah. Kur'an da kalmıyor. Yani dinle ilgili Allah hiçbir şey bırakmıyor yeryüzünde. Ondan sonra da kıyamet onların başına kopuyor inşallah.
Evet inşallah. Yani Mehdi devrinde yaşıyoruz. Bu çok açık. Bütün alametleriyle çok gerçek ve çok hakiki bir konu. Bu dönemde de cihat inşallah sadece ilimle oluyor, fenle oluyor, kalemle oluyor, kitapla oluyor, defterle oluyor. Bu dönemin cihatı inşallah bu şekilde fikri olarak. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Bu zamanda değil mi? Cihat ilimdir, fendir diyor inşallah. O yüzden bu devirde Müslüman kardeşlerimizin ilmi olarak, bilimsel olarak Darwinizm ve materyalizmin karşısında inşallah Mehdiyet'in tarafına böyle hareket etmeleri en uygun davranış olur inşallah.
Evet inşallah. Bazı tabii bunu kasti yapan insanlar var. Dinde kan olduğunu söyleyenler oluyor değil mi? Mehdi'nin mesela kan dökeceğini iddia edenler oluyor. Bu zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde çok açık belirttiği bir konu. Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde kimsenin burnu dahi kanamayacak buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca zaten ayetlerde müminlerin uygulaması gereken ahlak, tavır tam olarak belli. cahiller kendileriyle muhatap olduklarında şeytandan Allah'a sığınırım, selam derler diyor. Değil mi? İslam. Bu şekilde evet, bu şekilde müminlerin bir tavrı söz konusu. Dolayısıyla uygulanması gereken tavır da bu. Müslümanların uygulanması gereken
tavır. Kim kan ister? Münafık ister. Evet, yani münafık devamlı kandan irinden bahseder demişti hocamız. Kan bir irin çekiyor onu. Mesela Allah cehennemde de onlara kan bir irin sunuyor. Ya bu münafık özelliği zaten. Kan dökülmesi, kitap ehlinin kesilmesi, yani ismi geçenleri tenzih ederiz de münafık ve yobazların ağzından hep bunlar, evet. Kadınların aşağılanması. Değil mi? Mesela kendi mezhebinin dışındaki bütün mezheplerin yok olması gerektiğine, fasık olduğuna inanır. Kendi cemaatinin dışındaki bütün cemaatlere kin ve nefret duyar. Bu münafıkların özelliğidir zaten. Münafık yobazlık sisteminin en önemli özelliğidir. Mehdiyet, İslam'ı gerçek anlamda yaşanmasına vesile oluyor. İslam nedir? Slim kelimesinden geliyor. Silm, barış dinidir İslam. Barışa girin diyor Allah. İslam'a barışa girin diyor Allah. Kur'an'da emri var inşallah. Şeytanın adımlarına uymayın diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bütün dünyada barış hakim olacak. Gerçek demokrasiyi görecek bütün dünya. Gerçek demokrasi yok şu anda yeryüzünde.
Evet.
Değil mi? Bakın Darwinizm nasıl dayatılıyor? Roma diyorsunuz, işte Avrupa topluluğu diyorsunuz. Ah, kadın diyor ki bu kitap diyor yasaklanmalı diyor. Kesinlikle okutulmamalı diyor. Roma'da mikrofon alıyorlar. Hadi bakalım salonu terk et. Sen bizden nasıl delil istersin diyorlar. Demek ki demokrasi yok gerçek anlamda. Fikir özgürlüğü yok. Amerika'da bir üniversitede biri evrimle ilgili ya bu evrim aslında doğru olmayabilir dedi mi? Hadi bakalım diyorlar. Sen ne diyorsun? Atıyorlar işinden. İsrail'de böyle oluyor. İngiltere'de örnekleri var. Amerika'da örnekleri var. İngiltere'de örnekleri var. İşte gerçek demokrasi, fikir özgürlüğünü şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama yoktur. Ayeti gereği Hazreti Mehdi dönemi bütün dünya yaşayacak.
Evet, inşallah.
Herkes fikrinde özgür olacak inşallah. Ama barış, merhamet, karşılıklı sevgi, saygı, tolerans, adalet hakim olacak inşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar saat 20'de akşam 8'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.